Ayrım 11, sayfa 167. Sessizlik içerisinde uyumakta olan kalenin tam aksine, kalyonun mürettebatı için alelacele kurulmuş derme çatma kasabada gürültülü bir şamata yaşanmaktaydı. Samson, Moore ve Lazu'yu kasabaya sızmayı başarmıştı. Önünden geçtikleri pencerelerden sarı fenerlerin ışığında içki içip kumar oynayan askerleri görebiliyorlardı. Bir binanın önünden yürüdükleri esnada içeriden sendeleyerek fırlamış olan bir asker Samson'a çarpıp özür diledi ve rastladığı ilk ahşap duvarın önünde kusmaya başladı. Üçlü nehir tarafında bulunan sandalların yanaştırdıkları iskeleye doğru ilerlemeye devam etti. Gündüz hiç nöbetçi bulunmayan iskelede o anda sessizce sohbet ederek içki içen üç kişilik bir asker grubu bulunuyordu. Askerler iskelenin ucuna oturmuş, ayaklarını suya sarkıtmışlardı. Konuşma sesleri iskelenin ayaklarına vuran suyun şapırtılarına karışıyordu. Arkalarını paralı korsanlara dönmüş olmalarına rağmen iskelenin ahşap zemininden çıkabilecek gıcırtılar yüzünden onlara sessizce yaklaşmak mümkün olmayacaktı. Lazu, bunları ben halledeceğim dedi ve gömleğini çıkarttı. Belden yukarısı tamamen çıplak, hançeri arkasında, ıslıkla bir melodi çalarak iskelede yürümeye başladı. Askerlerden biri ona doğru döndü ve ''Que pasa ka?'' diye sordu. ''Dipnot, bu ses ne?'' Elindeki feneri havaya kaldırıp iskeleyi aydınlattığında gözleri şaşkınlıktan kocaman açıldı. Muhtemelen görmekte olduğu şeyin çıplak göğüslü bir kadının umursamaz tavırlarla kendisine doğru yürümesi bir hayal olduğunu düşünmüş olmalıydı. ''Madre de Dios!'' dedi İspanyol askeri. ''Dipnot, tanrım!'' Kadın ona gülümsüyordu. Bir gülümsemeyle karşılık vermesinin hemen ardından kaburgalarından sokulan hançer kalbine saplandı. Diğer askerler elinde kanlı bir hançer tutmakta olan kadına baka kaldılar. O kadar şaşkın bir haldeydiler ki kadın onları öldürürken neredeyse hiç direnmediler. Hançer yaralarından fışkıran kanlar Lazu'nun çıplak göğüslerine sıçramıştı. Samson ve Moore yerde yatan asker cesetlerine basarak iskelenin ucuna koştular. Lazu'yu hemen gömleğini üzerine geçirdi. Samson bir kayağa atlayarak hazine kalyonunun kıçına doğru yola koyuldu. Moore diğer kayıkların iplerini keserek limanın akıntısında serbest bıraktı. Ardından Moore ve Lazu'yu başka bir sandala binerek kalyonun burnuna doğru yola çıktılar. Tüm bunlar olurken hiçbiri tek bir kelime bile söylememişti. Lazu'yu gömleğinin bağcıklarını iyice çekti. Şimdi bedenini sıkıca sarıyordu. Askerlerden bedenine fışkıran kan gömleğine bulaşmıştı ve rüzgarla ürpermesine sebep olmuştu. Lazu ayakta dikilerek yaklaşmakta olan kalyona doğru bakarken Moore da seri ve güçlü bir şekilde kürek çekiyordu. Yaklaşık 45 metre uzunluğundaki kalyon yanmakta olan birkaç meşalenin ışığında bile güçlükle görülebilen karanlık bir silüet şeklindeydi. Lazu sağ taraflarına baktı ve açıklarında geminin kıçına doğru kürek çekmekte olan Samson'ı gördü. Samson gürültülü derme çatma kasabanın ışıklarının önünde ilerlemekte olan bir gölge gibi görünüyordu. Lazu sol tarafa dönerek gri bir çizgi gibi uzanan Matanseros surlarına baktı. Hunter ve Yahudi'nin içeriye girip girmediklerini merak ediyordu. Hunter keseli sıçan bağırsaklarına dikkatli bir şekilde barut doldurmakta olan Yahudi'yi izliyordu. Bu işlem bitmek bilmiyordu ama Yahudi acele etmeyi reddediyordu. Hemen yanına açık bir barut çuvalı alarak cephaneliğin ortasında çömelmiş, bir yandan da ufak bir şarkı mırıldanarak çalışıyordu. ''İşin ne kadar sürer?'' diye sordu Hunter. ''Fazla sürmez, az işim kaldı.'' dedi Yahudi. Başka hiçbir şeyi umursamıyor gibiydi. ''Çok güzel olacak.'' dedi. ''Sen sadece biraz daha sabret, inan bana, beklediğine değecek.'' Bağırsakların tamamını doldurmayı bitirdiğinde bunları çeşitli uzunluklarda parçalara bölerek cebine yerleştirdi. ''İşte oldu.'' dedi Yahudi. ''Artık başlayabiliriz.'' Birkaç dakika geçmeden adamlar cephaneliğin dışında belirdi. Üzerlerinde taşıdıkları patlayıcıların ağırlığından iki büklüm olmuşlardı. Kalenin ana avlusundan sessiz ve hızlı bir şekilde geçtiler. Topların üzerine yerleştirildiği taştan sur korkulu odun dibinde durdular. Sur kenarındayken gördükleri iki nöbetçi hala aynı yerde duruyordu. Yahudi aşağıda patlayıcılarla birlikte beklerken Hunter sur kenarına tırmanarak nöbetçileri öldürdü. Nöbetçilerin ilki hiç ses çıkartmadan ölmüştü. İkinci nöbetçi de sadece ufak bir homurtu çıkarıp yere yığılmıştı. "Diego!" diye tısladı Hunter. Yahudi sur kenarında belirdi ve toplara baktı. Toplardan birinin namlusunu mermi sürgüsü kullanarak kontrol etti. "Ne hoş!" diye fısıldadı. "Bunlar kullanıma hazır. Barutları konmuş ve mermileri sürülmüş. Özel bir müdahalede bulunacağız. Haydi bana yardım et." Yahudi topun namlusundan ikinci bir barut torbası iteledi. "Şimdi mermiyi koyalım," dedi. Hunter kaşlarını çattı. "Ama bunu ateşlemeden bir mermi daha koyacaklar." "Aynen öyle. İçinde iki torba barut ve iki gülleyle topları gözlerinin önünde parçalanacak." Hızlıca bir toptan diğerine geçtiler. Yahudi ikinci barut torbasını itekledi ve Hunter da mermisini koydu. Toplara sürdükleri her mermi yuvarlanma sesi çıkardı. Ama bunu duyabilecek kadar yakında bulunan kimse yoktu. Bu işlemi her top için gerçekleştirdikten sonra Yahudi, "Yapılacak işlerim var. Sen de bu esnada her namluya kum doldurmalısın," dedi. Hunter sur kenarındaki yükseltiden yere atladı. Kalenin avlusundan aldığı yumuşak kumdan tüm topların namlusuna birer avuç attı. Yahudi kurnazdı. Toplardan herhangi bir tanesi şans eseri ateş alsa bile namludaki kumlar hedefin şaşmasını sağlayacaktı. Ayrıca kum taneleri topun içine delik deşik ederek silahları bir daha asla hedef tutturamaz hale getirecekti. Hunter işini bitirdiğinde Yahudinin top arabalarından birinin altına eğilmiş bir şeyler yapmakta olduğunu gördü. Yahudi doğruldu ve "Bu da sonuncusuydu," dedi. "Tam olarak ne yaptın?" "Namlulara fitil bağladım. Namluların patlamasıyla fitiller ateşlenecek ve top arabalarının altına yerleştirdiğim patlayıcıları uçuracak." Sinsi sinsi gülümsüyordu. "Müthiş olacak." Rüzgar yön değiştirdi ve kalyonun kıçının Sanson'a doğru savrulmasına neden oldu. Sandalı kalyonun arka tarafına bağlayan Sanson, kaptan köşküne doğru tırmanmaya başladı. İspanyolca bir şarkının yumuşak tınılarını duyuyordu. Bir süre şarkının müstehcen sözlerini dinlese de sesin kaynağının yerini belirlemekte güçlük çekiyordu. Duyduğu ses rüzgarda sürükleniyor gibi hafifti. Nereden geldiği belli olmuyordu. Pencerelerinin bir tanesinden süzülerek kaptan köşküne girdi. Kamera boştu. Oradan dışarıya silah güvertesine çıktı ve merdivenden ara güverteye indi. Ama orada da kimseyi göremedi. Geminin hareketleriyle ahenk içerisinde sallanmakta olan boş hamaklara baktı. Bir düzine kadar boş hamak vardı ama mürettebattan iz yoktu. Sanson bu durumdan hoşlanmamıştı. Bir gemide nöbetçi yoksa hazine de olmazdı. Artık o da herkesin içinde yatan ama kimsenin dile getirmek istemediği o korkunç düşünceye kapılmıştı. Gemideki hazine çıkartılmış ve bir yere, hatta belki de kaleye götürülmüş olabilirdi. Durum buysa tüm çabaları boşa gidecekti. Bu yüzden Sanson ironik bir şekilde geminin bir yerlerinde makul bir sayıda mürettebat ve nöbetçi ile karşılaşmayı bekler hale gelmişti. Geminin kıçındaki mutfak kısmına girdiğinde birazcık ümitlendi. Mutfakta da kimsecikler yoktu ama en azından yakın bir zamanda yemek piştiğine dair kanıtlar vardı. Koca bir kazan dolusu öküz eti yahnisi, bazı sebze çeşitleri ve ahşap tezgah üzerinde ileri geri sallanmakta olan bir limon. Sanson mutfağı terk ederek ön kısma doğru ilerlemeye devam etti. Bu esnada uzaktan gelen bir ses duydu. Güvertedeki nöbetçiler yaklaşmakta olan Lazu ve Moore'a sesleniyordu. Lazu ve Moore sandalı kalyonun orta merdivenine bağladılar. Güvertedeki nöbetçi aşağıya eğilerek el salladı. "Questa fire!" diye seslendi. "Dipnot sen kimsin?" "Rom getirdik!" diye kısık bir sesle yanıtladı Lazu. "Kaptanın iyi dilekleriyle."
"Kaptan?"
"Bugün doğum günü."
"Bravo, bravo," dedi nöbetçi gülümseyerek.
Birkaç adım geri giderek güverteye çıkmakta olan Lazu'ya yolu açtı. Lazu'nun gömleğinde ve saçlarındaki kanı fark ettiğinde anlık bir dehşete kapıldı asker. O esnada havada yükselen bıçak sert bir şekilde adamın göğüs kafesine saplandı. Şaşkınlıkla kenara tutunmaya çalıştı ve bir şeyler söylemek ister gibi ağzı açıldı ama tek kelime edemeden güverteye yığıldı. Moore da gemiye geldi ve vakit kaybetmeden kağıt oynamakta olan dört askere doğru sürünmeye başladı. Lazu, Moore'un adamlara yapacaklarını seyretmekle vakit kaybetmeden hemen alt kata indi. Yoluna çıkan ilk kamerada uyumakta olan 10 asker bulunuyordu. Lazu sessizce kapıyı kapadı ve sürgüyü çekti. Bitişikteki kamerada içip şarkılar söyleyen 5 asker daha bulunuyordu. İçeriye hızlıca göz atan Lazio adamların silahlı olduğunu gördü. Kendi tabancaları belindeydi ve mecbur olmadıkça ateş etmek niyetinde de değildi. Kameranın hemen dışında beklemeye koyuldu. Az sonra Moore usulca Lazio'nun yanına geldi. Lazio odayı işaret etti. Moore başını salladı. İkisi de kapının dibinde bekliyorlardı. Bir süre sonra askerlerden biri dışarı çıkması gerektiğini söyleyerek kapıya yöneldi. Dışarıya çıkar çıkmaz Moore yerde bulmuş olduğu kovayı askerin kafasına indirdi. Asker kapının birkaç adım ötesinde küt diye yere yığıldı. İçerideki diğer askerler sesin geldiği yöne doğru baktılar. Kameradan kapının önünde uzanmakta olan adamın ayaklarını görebiliyorlardı.
Juan!
Adam öylece hareketsiz yatıyordu. İşlerinden bir tanesi çok fazla işli dedi ve kağıt oynamaya kaldıkları yerden devam ettiler. Fakat çok geçmeden adamlardan bir tanesi Juan için endişelenerek dışarıya çıktı. Lazio adamın gırtlağını kesti ve bu esnada Moore da kovayı havada geniş daireler çizdirerek odaya daldı. Adamların tamamı sessizce etkisiz hale getirilip öldürüldü. Geminin arka bölümündeki mutfaktan çıkmış olan Sanson, ön kısımlara doğru ilerlediği sırada bir İspanyol askeriyle karşılaştı. Elinde rom maşrapası bulunan adam zil zurna sarhoştu ve karanlıkta Sanson'a gülümsüyordu.
''Beni korkuttun'' dedi asker İspanyolca. ''Burada kimseyle karşılaşmayı beklemiyordum.''
Asker Sanson'un sert ifadeli yüzünü yakından gördüğünde karşısındaki adamı tanımadığını fark etti. Sanson'un parmakları gırtlağına yapışmadan hemen önce asker çok kısa süreli bir şaşkınlık yaşamıştı. Sanson bir merdivenden daha inerek ara güvertenin altında bulunan arka ambarlara ulaştı. Tüm ambarların kapıları sürgülenmiş ve asma kilitler de muhafaza altına alınmıştı. Kilitlerin üzeri mühürlenmişti. Karanlıkta tam göremediği mühürleri incelemek için öne eğildi. Sarı bal mumu mührün üzerinde Lima darphanesinin taç ve çapasını açıkça seçebilmişti. Bu mühür de ambarlarda yeni İspanya gümüş paraları olduğu anlamına gelirdi. Sanson kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Tekrar yukarıya yöneldi ve dümen yekesine yakın bir yerden ana güverteye çıktı. Yine uzaklardan gelen o şarkıyı duymaya başladı. Hala sesin nereden geldiğini anlayamamıştı. Bunu anlayabilmek için durakladığı sırada şarkı kesildi ve endişeli bir ses ''Que pasa? Que esta vos?'' diye sordu. ''Dipnot nereye gidiyorsun? Sen kimsin?'' Sanson yukarı baktı. ''Tabii ya, Grandi Yelkini'nin üzerinde bulunan gözetleme yuvasında bir adam dikilmiş aşağıya bakıyordu. ''Que esta vos?'' diye sordu. Sanson adamın onu iyi göremediğinin farkındaydı. Daha karanlık bir yere doğru geri adım attı. ''Kue!'' dedi kafası karışmış olan adam. Karanlıkta Sanson arbaletini kılıfından çıkarttı. Çelik yayı gerdirerek oku yerleştirdi ve göz hizasına kaldırıp direklerden aşağıya doğru küfrederek inmekte olan İspanyol'a nişan aldı. Sanson adamı vurdu. Okla vurulan adam direğin tepesinden uçarak denize düştü. Sanson ıssız arka güverteyi iyice dolaştı. Tamamen yalnız olduğuna kanaat getirdikten sonra dümen yekesini elleriyle kavradı. Ardından ön güverteye çıkmakta olan Lazio ve Moore'u gördü. Onlar da arka tarafa doğru bakarak Sanson'a el salladılar, sırıtıyorlardı. Gemi artık onlarındı. Hunter ve Don Diego tekrar cephaneliğe dönmüş, barut fıçılarına uzun bir fitil bağlıyorlardı. Toplarla işlerini bitirdiklerinde hava aydınlanmaya başladığı için ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. Don Diego cephaneliğin dört bir yanına barut fıçılarını ufak yığınlar halinde dizmişti.
''Öyle olmalı'' diye fısıldadı. ''Öbür türlü sadece tek bir patlama olur ve biz öyle olsun istemiyoruz.''
İki fıçıyı kırarak siyah barut tanelerini zemine serpiştirdi. Sonunda yaptığı işten memnun olup uzun fitili ateşledi. Tam o sırada kalenin avlusundan bir çığlık yükseldi. Bunu ikincisi takip etti.
''Neler oluyor?'' diye sordu Diego.
Hunter kaşlarını çattı. ''Belki öldürdüğümüz nöbetçileri bulmuşlardır.'' dedi. Saniyeler sonra bağırışan adam seslerine koşuşturma sesleri de eklendi.
Sürekli bir sözcük tekrar ediliyordu. ''Pirata! Pirata!''
Dipnot korsan. ''Gemi kanala girmiş olmalı.'' dedi Hunter. Odanın köşesinde çatırdayarak ağır ağır yanmakta olan fitile baktı.
''Söndürmeli miyim?'' diye sordu Diego.
''Hayır, bırak yansın.
O halde buradan çıkmalıyız.''
Birkaç dakikaya kalmaz avluyu panik sarar. O kargaşa da buradan kaçarız.
Birkaç dakika yeter dedi Diego.
Avludaki bağırışmalar giderek yükseliyordu. Toplanmakta olan yüzlerce garnizon askerinin ayak sesleri de bu gürültüye eklenmişti.
Cephaneliği kontrol edeceklerdir dedi Diego telaşlı bir biçimde.
Er ya da geç diye karşılık verdi Hunter. Tam da o sırada kapı ardına kadar açıldı ve kazaya elinde bir kılıçla cephaneliğe daldı. Onları görmüş olmalıydı. Hunter duvar boyunca uzanan raflarda asılı duran düzinelerce kılıçtan bir tanesini kaptı.
''Git Diego!'' diye fısıldadı.
Kazaya ve Hunter'ın kılıçları birbirine değdiği sırada Diego kapıdan fırlayarak dışarı çıktı. Hunter ve Kazaya içeride daireler çizerek dönüyorlardı. Hunter geri geri gidiyordu.
''İngiliz!'' dedi Kazaya gülerek. ''Bedenini parçalara ayırıp köpeklerime yedireceğim.''
Hunter cevap vermedi. Kılıcı bir elinden ötekine geçirerek bu yabancı silahın ağırlığına alışmaya çalıştı ve havada savruluşunu sınadı.
''Ve metresim'' dedi Kazaya. ''Akşam yemeğinde testislerinizi yiyor olacak.''
Cephaneliğin içinde temkinli bir şekilde daireler çizmeye devam ediyorlardı. Hunter Kazaya'yı cephaneliğin dışına henüz fark etmediği yanan fitilden uzağa yönlendiriyordu.
''Korkuyor musun İngiliz?''
Hunter bir adım daha geri attı. Bir adım onu kapının hemen yanına getirmişti. Kazaya ileriye doğru bir hamle yaptı. Hunter geri geri gitmeye devam ederek darbeyi kılıcıyla savuşturdu. Kazaya tekrar hamle yaptı. Bu hareketle birlikte Hunter avluya çıkmıştı.
''Kokuşmuş bir ödleksin sen İngiliz!''
Artık her ikisi de avludaydı. Hunter Kazaya'nın hamlelerine karşılık verip onu durduruyordu. Kazaya zevkten kahkaha attı. Bir süre konuşmadan savaştılar. Hunter giderek cephanelikten uzaklaşıyordu. Etrafları koşuşturan ve bağırıp çağıran garnizon askerleriyle sarılıydı. Her an bu askerlerden biri Hunter'ı sırtından vurabilirdi. Hunter çok riskli bir dövüş yapıyordu ve Kazaya aniden bunun sebebini anladı. Geri sıçrayarak mesafe aldı ve cephaneliğe baktı.
''Seni kahrolası domuzun çocuğu!''
Kazaya cephaneliğe doğru koşmaya başladığı sırada patlamaların ilki gerçekleşti. Alevler ve patlamanın sıcaklığı etrafı sardı. Artık dar kanalda ilerlemekte olan Cassandra'nın mürettebatı cephanelin patladığını görerek sevinçle bağırıştı. Ama dümen başındaki Anderson kaşları çatıktı. Matanseros topları yerli yerinde duruyordu. Taş duvarın üzerindeki aralıklardan uzanmış namluları görüyordu. Patlayan cephaneliğin alevlerinin sağladığı aydınlıkla topçuların atış yapmaya hazırlandıklarını da açıkça görebiliyordu.
''Tanrı yardımcımız olsun.'' dedi Anders.
Cassandra sahilden kendilerine doğrultulmuş olan topların tam karşısındaydı.
''Sıkı durun millet!'' diye bağırdı. ''İspanyol gülleleri yemek üzereyiz.''
Kalyonun ön güvertesinde bulunan Lazio ve Moore'da patlamayı görmüşlerdi. Kanaldan ilerlemekte olan Cassandra'yı da gördüler.
''Yüce Meryem!'' dedi Lazio. ''Topları halledememişler, topları halledememişler!''
Diego kalenin dışına kaçmış denize doğru koşuyordu. Ürkütücü bir kükremeyle cephanelik havaya uçtuğunda arkasına bakmadan oradan kaçmıştı. Hunter hala içeride mi diye merak bile etmedi. Hiçbir şey düşünmedi. Sadece hırıl hırıl öten akciğerlerine rağmen var gücüyle denize doğru koşuyordu. Hunter kalenin içinde mahsur kalmıştı. Kalenin dışındaki asker birlikleri batı kapısından kalenin içine akın ediyorlardı. O yönden kaçamamış ve Kazaya'yı bir daha görememişti. Cephaneliğin doğu tarafında bulunan taştan alçak bir binaya doğru koşmuştu. O binanın çatısına tırmanıp oradan da duvarın öteki tarafına atlamak niyetindeydi. Binanın kapısına geldiğinde dört asker birden ona saldırdı. Kılıçlarıyla onu binanın içine kaçmaya zorladılar. İçeriye giren Hunter kendini binaya kilitledi. Kalın kereste sürgülü bir kapıydı ve öteki taraftaki askerlerin kapıyı kırma çabaları sonuçsuz kaldı. Arkasına dönerek odanın içine bakındı. Zengince döşenmiş olan mekana bakınca Kazaya'nın dairesinde bulunduğunu anladı. Siyah saçlı bir kız yataktaydı. Hunter odanın diğer ucundaki pencereye doğru atıldığı sırada kız çenesine kadar çekmiş olduğu çarşafların ardında korku dolu gözlerle onu izliyordu. Kızın İngilizce "kimsiniz?" diye sorduğunu duyduğunda bedeninin yarısı pencerenin dışındaydı. Hunter şaşkınlıkla duraksadı. Temiz bir aristokrat aksanıyla konuşmuştu.
"Sen de kimsin?"
''Ben Londra'dan Lady Sarah Almond'' dedi. ''Burada esir tutuluyorum.'' Hunter'ın ağzı açık kaldı. ''Öyleyse derhal giyinin hanımefendi'' dedi. O anda başka bir pencerenin camı aşağıya indi ve kazaya elinde kılıcıyla odanın ortasına daldı. Üstü başı patlamanın tozlarıyla grileşmiş, yüzü ve kıyafetleri is lekeleriyle kararmıştı. Kız bir çığlık attı. Kazaya ile kılıçları çarpışmaya başlarken ''Giyinin hanımefendi'' dedi Hunter. Kızın acele ederek beyaz şatafatlı bir elbise giydiğini gördü. Kazaya dövüş esnasında soluk soluğaydı. Çaresizliğin öfkesine kapılmıştı ve hatta belki de biraz korku hissetmişti. ''İngiliz'' diyen kazaya tahrik edici bir cümle daha kurmaya başlıyordu. Hunter odanın öteki ucundan kılıcını kazaya fırlattı. Kılıç kazayanın tam boğazına saplandı. Kazaya öksürerek ve geri geri sendeleyerek süslü çalışma masasının başındaki koltuğa çöktü. Öne doğru eğilerek kılıcı çıkartmaya çalıştı. Masasında harita inceliyormuş gibi bir hali vardı. Gırtlağından akan kan haritaların üstüne damlıyordu. Kazaya son bir hırıltı çıkarttı ve masasının üzerine yığılıp kaldı. ''Haydi gidelim artık'' dedi kız. Hunter kadını pencereden odanın dışına çıkardı. Odayı terk ederken kazayanın cesedine dönüp bakmadı. Kadınla birlikte kalenin kuzey duvarının kenarında duruyorlardı. Üzeri dikenli bitkilerle kaplı sert toprak zemin 10 metre aşağılarındaydı. Lady Sarah sıkıca Hunter'a tutunuyordu. ''Çok uzak'' dedi kadın. ''Başka şansımız yok'' dedi Hunter ve kadını aşağıya ittirdi. Kadın tiz bir çığlık atarak yere düştü. Hunter dönerek arkasına doğru baktı ve kanalda kaledeki topların tam karşısında ilerlemekte olan Cassandra'yı gördü. Kaledeki topçular ateş etmeye hazırdı. Hunter da kalenin duvarından atladı. Kadın hala duvarın dibinde yerde yatıyor ve ayak bileğini tutuyordu. ''Yaralandın mı?'' ''Evet ama sanırım çok ciddi bir şey değil.'' Kadının ayağa kalkmasına yardımcı oldu ve kolunu onun omzuna doladı. Hunter'ın da desteğiyle birlikte denize doğru koştular. Cassandra'yı hedefleyen ilk top atışını duydular. Matanseros topları seri şekilde ve birer dakika arayla peş peşe ateşlendi. Topların her biri de yine birer dakika arayla içlerindeki barutu ve bronz parçaları savurarak geri tepti ve hasar gördü. Topları ateşleyen adamlar yere pike yaparak daha güvenli yerlere ulaşmaya çalışmışlardı. Tüm toplar şaha kalkar gibi geri savrulup sonra normal pozisyonlarına geri dönmüşlerdi. Kendini yere atmış olan topçular yavaş yavaş ayaklanarak hayretle silahlara baktılar. Tamamen parçalanmış olan falya deliklerini göstererek telaşlı bir şekilde aralarında konuşmaya başladılar. Ardından Sanson ve Diego'nun top arabalarının altına yerleştirmiş oldukları düzenekler birer birer patladı. Havada ahşap parçaları uçuştu ve toplar zemine oturdu. Toplardan en sonuncusu surun kenarında yuvarlanmaya başladı. Üzerlerine yuvarlanmakta olan topu gören askerler ezilmemek için koşarak kaçmaya çalıştılar. Kıyının yaklaşık 500 metre kadar açıklarında bulunan Cassandra hiçbir zarar görmeden limana doğru ilerlemeye devam etti. Cassandra ona doğru yaklaştığı sırada Don Diego var gücüyle bağırarak suda çırpınıyordu. Bir an için kimsenin onu duymayacağını ve görmeyeceğini düşünerek paniğe kapılmıştı. Ama Cassandra burnunu iskele istikametine döndürdükten az sonra mürettebattan birinin güçlü kolları Cassandra'dan uzanarak onu güverteye çekti. Birileri hemen eline bir matara dolusu şeytan öldüren tutuşturdu. İnsanlar sırtını sıvazlayarak onu tebrik ediyor ve gülüyorlardı. Diego gemiyi gözleriyle taradı ve ''Hunter nerede?'' diye sordu. Sabahın ilk ışıklarıyla Hunter kızla birlikte Matanseros'un en doğu tarafından denize doğru koşuyordu. O anda tam kale surlarının hemen dibinde artık tuhaf açılarla yatık durmakta olan topların tam altındaydılar. Deniz kıyısına vardıklarında nefes almak için kısa bir mola verdiler. ''Yüzme biliyor musun?'' diye sordu Hunter. Kız olumsuzca başını salladı. ''Hiç bilmiyorum.'' Hunter hazine kalyonuna doğru yönelmekte olan Cassandra'ya baktı. ''Haydi gel'' dedi Hunter. Limana doğru koştular. Usta denizci Anders nazik bir manevra ile Cassandra'yı hazine kalyonuna yanaştırdı. Anında mürettebatın büyük kısmı daha büyük olan kalyona geçti. Anderson kendisi de Lazio, Moore ve Sanson'un da halen içinde bulunduğu hazine kalyonuna geçti. Lazio ve Moore küpeştenin arkasından Cassandra'yı izliyorlardı. Sanson hala dümen yekesinin başındaydı. Dümeni size bırakmak benim için şereftir dedi Sanson ve öne eğilerek dümeni Anders'a teslim etti. Teşekkürler dostum dedi Anders. Hiç vakit kaybetmeden yukarıya baktı. Denizciler yelken düzenekleriyle uğraşıyorlardı. Prova yelkenlerine asılın. Flok yelkenlerine dikkat. Yelkenler açıldı ve kalyon hareket etmeye başladı. Eş zamanlı olarak Cassandra'da kalan az sayıdaki mürettebat gemilerin burnunu kalyonun kıçına bağlamış, orsalayarak büyük geminin peşinden savrula savrula yol almaktaydı. Anders ufak şalopayla hiç ilgilenmemişti. Tüm dikkatini kalyona vermişti. Gemi kıpırdar kıpırdamaz mürettebat ön taraftaki makaraya asılarak çapayı çekmeye başladı. Anders başını salladı ve ''Seni uyuşuk yaşlı orospu'' dedi. ''Bir inek kadar hantal hareket ediyor.''
Ama yelkenlerle iyi yol alır dedi Sanson.
Evet yol alacaktır. Tabii buna yol almak denirse.
Kalyon doğuya doğru dönerek liman çıkışına yöneldi. Anders kıyıya bakarak Hunter'ı arıyordu.
İşte orada diye bağırdı Lazio.
Lazio'nun söylediği gibi Hunter bir kadınla beraber kıyıda dikiliyordu.
Durabilir misin diye sordu Lazio.
Anders başını salladı. Yelkenleri tekrar ayarlamamız çok zor olur dedi. Halat atın.
Moore emir gelmeden halatı atmıştı bile. Fırlatılan halat kıyıya düştü. Hunter ve kız derhal halata tutundular ve geminin hareket etmesiyle suda sürüklenmeye başladılar.
Boğulmadan önce onları gemiye çeksek iyi olur diyen Anders kız kız gülüyordu.
Kız neredeyse boğulacaktı ve öksürüğü saatler sonrasında bile hala devam ediyordu. Öte yandan derhal kalyonun komutasına geçmiş, iki gemiyle birden okyanusta yol almakta olan Hunter'ın keyfi son derece yerindeydi. Sabah 8 sularında Matanseros bir hayli arkalarında kalmıştı. Bol miktarda içki tüketmekte olan Hunter, bir yandan da Drake'in Panama saldırısından bu yana yapılmış en olağanüstü meşru korsanlık seferini gerçekleştirmiş olma ayrıcalığına artık sahip olduğunu idrak etmişti.